Ayrım 13. Baba, Mario Puzo, sayfa 149, 10. bölüm. Hastane pek küçüktü, yalnız tek giriş kapısı vardı. Michael pencereden uzanıp sokağa baktı, sokakta bir araba bile yoktu. Ama hastaneye kim gelirse gelsin mutlaka bu kapıdan girmek zorundaydı. Fazla zaman olmadığını biliyordu. Derhal odadan çıktı. 4 katın merdivenlerini koşarak indi. Hastanenin önündeki kaldırımda durdu. Bir sigara yaktı. Ceketinin düğmelerini açtı. İyice görülebilmek için sokak lambasının altına gitti. 9. bulvardan bu yana genç bir adam geliyordu. Koltuğunun altında bir paket, sırtında da asker ceketi vardı. Saçları simsiyahtı. Sokak lambasının altına vardı. Bu yüz Michael'a bildik geliyor ama daha önce nerede gördüğünü bir türlü çıkaramıyordu. Oysa genç adam onun yanına gelince durdu, elini uzattı. "Don Michael," dedi, "beni hatırladınız mı? Fırıncı Nazzorine'nin yardımcısı Enzo'yum. Babanız bana Amerika'da kalma izni sağlayarak hayatımı kurtardı." Michael Enzo'nun elini sıktı, şimdi hatırlamıştı. "Enzo, babanıza saygılarımı bildirmeye geldim," diye sürdürdü konuşmasını. "Beni bu saatte içeri alırlar mı dersiniz?" Michael gülümsedi, başını salladı. "Almazlar. Yine de teşekkür ederim. Babama geldiğini söylerim." Bir araba gürleyerek sokağa girdi. Michael hemen dikkat kesildi. "Enzo'ya derhal buradan uzaklaş," dedi. "Bir kargaşalık çıkabilir. Polisle başın derde girerse iyi olmaz." Genç İtalyan'ın yüzünde beliren korkuyu gördü Michael. Enzo'nun başı polisle derde girerse ya vatandaşlıktan atılır ya da gerisin geri İtalya'ya yollanırdı. Yine de Enzo yerinden kıpırdamadı. "İtalyanca bir mesele çıkarsa size yardım ederim," diye fısıldadı. "Her şeyimi babaya borçluyum." Bu davranış Michael'a pek dokunmuştu. Genç adama gitmesini söyleyecekti yine, sonra vazgeçti. İki kişi bir kişiden daha güçlüydü. Solozzo'nun adamları iki kişi olduklarını görünce belki korkarlardı. Enzo'ya bir sigara uzattı, yaktı. Birlikte sokak lambasının altında durdular. Hava soğuktu. Noel için yemyeşil süslerle donanmış hastane pencereleri onlara göz kırpıyor gibiydi. Uzun, alçak, siyah bir araba 9. caddeden 30. sokağa döndüğünde sigaraları neredeyse bitiyordu. Araba kaldırıma yakın gidiyordu, onlara doğru geldi, durur gibi oldu. Sonra hızını arttırdı. Arabanın içindekilerden biri onu tanımış olmalıydı. Michael Enzo'ya bir sigara daha verdi. Fırıncı yamağının elleri titriyordu. Oysa Michael'ın ellerinde titreme yoktu, çok sakindi. Aradan 10 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki sokak bir polis devriye arabasının canavar düdüğüyle çınladı. Devriye arabasının peşinden iki otomobil daha geliyordu. Hastanenin önü birden üniformalı polisler ve dedektiflerle doldu. Michael rahat bir soluk aldı. Sony adamlarını göndermişti, onlara doğru yürüdü. İri yarı güçlü kuvvetli iki polis Michael'ı kollarından yakaladılar. Bir diğeri üstünü başını aradı. Kasketinde altın çelenk olan bir komiser merdivenleri çıktı. Geçmesi için memurlar saygıyla iki yana yarıldılar. Göbeğine ve şapkasının önünden fırlayan ak saçlara rağmen güçlü kuvvetli bir adamdı bu. Yüzü pembeydi, Michael'a yaklaştı. Kaba bir tavırla "bütün haydutları kilit altına aldım sanıyordum," dedi. "Kimsin sen? Burada işin ne?" Michael'ın yanında duran polislerden biri "silahı yok komiserim," dedi. Michael cevap vermedi. Komiseri ilgisiz bakışlarla inceliyor, mavi gözlerinin içine bakıyordu. Dedektiflerden biri "Michael Corleone o," dedi. "Don Corleone'nin küçük oğlu." Michael "babamı korumakla görevli dedektifler nerede?" diye sordu. Komiserin yüzü öfkeden mosmor kesildi. "Seni serseri seni, kim oluyorsun da bana soru soruyorsun sen? Ben çektim onları. Babanın öldürülüp öldürülmemesi vız gelir bana. Gangsterlerle uğraşacak değilim. Kim kimi öldürürse öldürsün, bana ne? Defol git şimdi. Ziyaret saatleri dışında seni burada görmeyeyim." Michael ona hala dikkatle bakıyordu. Polisin söylediklerine hiç sinirlenmemişti, kafası deli gibi işliyordu. İlk gelen arabada Solozzo'nun bulunması, onu görünce derhal uzaklaşması, bu komisere telefon edip hastanede hala Corleone'lerin adamları olduğunu haber vermesi mümkün müydü? Herhalde Solozzo'nun adamıydı bu komiser. Sony'nin dediği gibi her şey dikkatle planlanmış olabilir miydi? Aslında düşündükleri gerçeğe uyuyordu. Yine soğukkanlılıkla komisere, "Babamın odasının önüne nöbetçi konuluncaya kadar buradan ayrılmayacağım," dedi. Adam cevap vermeyi bile gerekli görmedi. Yanında duran dedektife, "Bu serseriyi hapse atın," dedi. Dedektif durakladı. "Delikanlıda silah bulamadık efendim. Üstelik savaşta yararlılık göstermiş, madalyalar kazanmış bir kahraman. Babasının işiyle hiç ilgisi yok. Gazeteler başımıza dert açar." Komiserin sert bakışları dedektife çevrildi. Yüzü hala mosmordu. "Ben sana onu götür hapse tıkladım," diye bağırdı. Michael hala kafasını büyük bir soğukkanlılıkla işletiyordu. Kindar bir sesle, "Bu iş için Türk sana kaç para veriyor?" diye sordu. Adam ondan yana döndü iki polise. "Tutun şunu," dedi. Michael kollarından yakalandığını hissetti. Komiserin koca yumruğunun yüzüne doğru geldiğini gördü. Beyninde top patlar gibi oldu. Ağzı kanla doldu, dişleri de kırılmıştı. Başının bir yanının suyla dolarcasına kabarıverdiğini hissetti. Bacakları gücünü yitirmişti. İki polis tutmasa mutlaka yere yığılır kalırdı. Yine de kendini kaybetmedi. Az önce konuşan dedektifin araya girdiğini gördü. "Tanrım," dedi adam, "komiserim, çocuğun size bir zararı dokunmadı ki. Bakın ne hale getirdiniz onu." "Ben onun kılına bile dokunmadım," dedi komiser. "O bana saldırdı, ben de kendimi korudum, anladınız mı?" Gözlerinin önünü kaplayan kıpkırmızı sis arasından Michael hastanenin önüne başka arabaların da geldiğini gördü. Arabalardan bir takım kişiler çıktı. Bir tanesinin Clemenza'nın avukatı olduğunu anlayabildi. Avukat yanlarına geldi kibar bir tavırla. "Corleone ailesi Mr. Corleone'nin korunması için dedektif kiraladı," dedi. "Hepsinin de üstünde silah taşıma izni var. Onları tutuklamaya kalkışırsanız yarın sabah kendinizi yargıç önünde bulursunuz." Avukat Michael'a baktı. "Size yumruk atan polis hakkında zabıt tutulmasını ister misiniz?" Michael konuşmakta güçlük çekiyordu. Çeneleri tutmuyordu sanki. Yine de mırıldanmayı başardı. "Ayağım kaydı," dedi. "Düştüm." Komiserin avukata zafer kazanmış kişiler gibi baktığını gördü. Michael ne pahasına olursa olsun beynine yayılan öfkeyi, bütün vücudunu kaplayan buz gibi nefreti onlara belli etmeyecekti. Şu anda neler hissettiğini, neler düşündüğünü gösterip karşısındakini uyarmaya hiç niyeti yoktu. Don'un oğluydu o. Sonra hayal meyal hastaneye taşındığını hissetti, kendinden geçti. Sabah uyandığında çenesinin tellerle bağlanmış, ağzının sol yanındaki dört dişin dökülmüş olduğunu fark etti. Yatağın yanında Hagen oturuyordu. "Beni ilaç verip uyuttular mı?" "Evet," dedi Hagen, "çenene gömülen birkaç kemik parçasını çıkarmak zorunda kaldılar. Uyuşturmasalar çok acı çekecektin, zaten bayılmıştın da."
"Başka bir şey yok ya."
"Hayır, Sonny Long Beach'teki evde yatmanı istiyor. Eve gidecek durumda mısın?"
"Elbette, baban nasıl?"
Hagen kıpkırmızı kesildi. "Artık meseleyi çözümledik, özel dedektifler tuttuk. Sana arabada her şeyi anlatırım." Arabayı Clemenza kullanıyordu. Michael ile Hagen arkaya oturdular. Michael'ın başı ağrıyordu. "Anlatın bakalım, dün akşam neler oldu, anlayabildiniz mi?" Hagen anlatmaya başladı. "Sonny'nin poliste adamı var. Seni korumaya çalışan dedektif Phillips bize o haber verdi. Komiser McCluskey açgözlü bir insandır. Bizden de rüşvet aldığı oldu. Herhalde Solozzo ona yüklü bir para vermiş olacak. Tessio'nun adamlarını ziyaret saatinden sonra teker teker içeri tıkmış. Sonra da babanın kapısında görevli dedektifleri çekmiş. Kendilerine karargâhta ihtiyacı olduğunu, yerlerine başkalarının yollanacağını söylemiş. Onlar da yutmuşlar. Phillips'in dediğine göre yenilgiyi kolay kolay kabul eden bir insan değilmiş. Don'u öldürmek için tekrar harekete geçebilir," diyor Phillips.
"Benim durumum gazetelere aksetti mi?"
"Hayır, gizli tuttuk. Olayın bilinmesini hiç kimse istemiyor. Ne polisler ne de biz."
"Güzel," dedi Michael. Bu habere sevinmişti. "Enzo kurtuldu mu?"
"Evet, senden daha akıllı çıktı. Polisler gelince ortadan kayboldu. Solozzo'nun arabası geçerken yanındaymış. Söylemene rağmen bir yere kımıldamamış, doğru mu?"
"Evet," dedi Michael. "İyi bir çocuk o."
"Armağanını alacak tabii. Sen nasılsın?" Hagen'ın yüzü kaygılıydı. "Hiç de iyi görünmüyorsun." "İyiyim ben. O komiserin adı neydi?"
"McCluskey."
"Haberin olsun, Corleone ailesi bütün bunların acısını çıkardı. Bruno Tattaglia sabah saat 4'te öldü."
Michael doğruldu. Nasıl oldu? Hani babam iyileşinceye kadar harekete geçilmeyecekti? Hagen omuz silkti. Hastanede olup bitenlerden sonra Sonny kararını değiştirdi. Adamları bütün New Jersey'ye yayıldılar. Listeyi dün gece hazırladık. Sonny'yi temkinli olmaya teşvik ediyorum Mike. Belki onu sen dizginleyebilirsin. Bu mesele hala büyük bir savaş açılmadan da halledilebilir. Umut var.
Sonny ile konuşacağım dedi Michael. Bu sabah toplantı var mı?
Evet, sonunda Solozzo bizimle bağlantı kurdu. Konferans masasına oturmaya karar vermiş. Bir aracı ayrıntıları inceliyor. Bu da bizim kazandığımızı gösterir. Solozzo oyunu kaybettiğini anladı. Şimdi canını kurtarma çabasında.
Hagen durdu.
Belki de misilleme yapmadığımız için bizi yumuşak, kolaylıkla kandırılacak kişiler sandı. Şimdi Tattalyaların oğlu ölünce işi sıkıya aldığımızı anladı. Babayı öldürmeye kalkışmakla büyük bir kumar oynadı. Luca meselesini de öğrendik. Don'u vurmalarından bir gece önce onu öldürmüşler. Bruno'nun gece kulübünde, düşünsene.
Michael, Luca bu yüzden gafil avlanmış olacak dedi.
Long Beach'teki evlerin giriş kapısı büyük, siyah bir arabayla kapatılmıştı. İki kişi arabanın çamurluğuna dayanmış duruyordu. Kapının iki yanındaki evlerin üst kat pencereleri ardına kadar açıktı. Sonny gerekli bütün tedbirleri almıştı. Clemenza arabayı evin önünde durdurdu. İki adam da Clemenza'nın adamlarıydı. Capo Regime'lerinin asık suratla baş sallamasına yine başlarını sallayarak karşılık verdiler. Ne gülümsediler ne de tek bir söz ettiler. Clemenza Hagen ile Michael'ı eve soktu. Çalışma odasına girdiler. Sonny ile Tessio onları bekliyorlardı. Sonny Michael'a yaklaştı, yüzünü avuçları içine alıp öptü. Michael onun ellerini itti, masaya yaklaştı, bardağına viski doldurdu. Teller de bağlanmış, çenesi çok ağrıyordu. Belki içki ağrıyı keserdi. Beşi koltuklara oturdular. Havada bambaşka bir koku, bir tat vardı. Önceki toplantılara hiç benzemiyordu. Sonny eskisinden daha keyifliydi. Michael bu neşenin ne demek olduğunu biliyordu. Sonny kararını vermişti. Kuşkuları, kaygıları kalmamıştı artık. Kararını vermişti. Artık onu bu karardan hiç kimse, hiçbir şey döndüremezdi. Solozzo'nun son davranışı bardağı taşıran son damla olmuştu. Sonny ile Solozzo'nun anlaşmaları imkansızdı şimdi. Sonny sen yokken arabulucu telefon etti dedi Hagen'a. Türk bizimle görüşmek istiyormuş. Sonny güldü. Ne küstahlık tanrım. Sonny'nin keyfine diyecek yoktu. Bu arada bizim beklememizi, tekliflerini dinlememizi istiyor.
Tom çekine çekine sordu. Ne cevap verdin?
Sonny sırıttı. Olumlu cevap verdim tabii. Ne zaman isterse buluşmaya hazır olduğumu söyledim. 200 adamım günün 24 saati sokaklarda dolaşıyor. Solozzo burdunu gösterdiği an canından olacağını çok iyi biliyor.
Bir teklifte bulundu mu diye Hagen sordu yine.
Evet dedi Sonny. Mike'ı istiyor. Teklifini ona bildirecekmiş. Arabulucu Mike'ın sağ salim döneceğini garanti ediyor. Solozzo ise canının güvenlik altına alınmasını istemiyor. Böyle bir şey istemeye hakkı olmadığını biliyor. Mike'ı onun adamları alacak, buluşma yerine götürecekler. Mike Solozzo'nun tekliflerini dinleyecek, sonra da gelip bize iletecek. Buluşma yeri sır olarak saklanıyor. Öyle bir teklifte bulunacakmış ki reddetmemiz imkansızmış.
Hagen peki Tattalyalardan ne haber dedi? Bruno için ne düşünüyorlar?
Anlaşmada bu da var. Tattalya ailesi Solozzo ile birlik. Bruno Tattalya olayını unutacaklar. Ne de olsa onlar da babamı öldürmeye kalkıştılar. Dişe diş.
Sonny yine güldü. Hagen bakalım ne teklifte bulunacaklar dedi sakınarak.
Sonny başını iki yana salladı. Hayır hayır consigliori, artık karar verildi. Buluşma yok. Solozzo'nun oyunlarına son vereceğiz. Arabulucu bizimle tekrar bağlantı kurduğunda cevabımız şu olacak. Solozzo'yu bize verin. Vermezseniz savaş açacağız. Bütün adamlarımızı sokağa dökeceğiz. İş hayatı bozulacak ama zararı yok.
Diğer aileler istemez böyle bir şeyi dedi Hagen. Huzursuzluk herkesi, her yeri kaplar.
Sonny omuz silkti. Yapacakları bir tek şey var. Ya Solozzo'yu bana versinler ya da Corleone ailesiyle çarpışsınlar. Sonny sustu bir süre sonra kararlı, kaba bir tavırla ''Artık bana uzlaşmam, meseleyi barış yoluyla çözümlemem için öğütler verme Tom'' dedi. ''Karar verildi. Şimdi görevin savaşı kazanmama yardımcı olmaktır, anladın mı?'' Hagen başını önüne eğdi, bir an derin derin düşündü sonra ''Polis karakolundaki adamınla konuştum'' dedi. Söylediğine göre komiser McCluskey Solozzo'dan rüşvet alıyormuş. Hem de hatırı sayılır bir paraymış aldığı. Bu kadarla kalmamış, uyuşturucu madde ticaretinden de kendisine pay verilecekmiş. Solozzo'nun muhafızı olmayı da kabul etmiş. Türk yanında McCluskey olmadan burnunu deliğinden çıkarmıyormuş. Mike'la buluşmaya gelirken yanında mutlaka McCluskey de olacak. Sivil giyinecek tabii ama silahını almayı da unutmayacak. Sen de bilirsin Sonny, Solozzo bu şekilde korunduğu sürece ona yaklaşmamız imkansız. Şimdiye dek bir New York polisini öldürüp paçasını kurtaranı görmedim. Bir polis öldü mü bütün gazeteler, kilise, emniyet ayağa kalkar. Bizim için felaket olur bu. Aileler peşimize düşer. Corleone ailesi tek başına bırakılır. Babanın siyasi dostları bile yardım ellerini çekerler. Bunları da düşün. Sonny yine omuz silkti. McCluskey'nin her an Solozzo'nun yanında bulunması imkansız. Bekleyeceğiz. Tessio ile Clemenza tedirgin bir havayla prolarını tüttürüyorlardı. Ağızlarını açmaya cesaretleri yoktu, ter döküyorlardı. Yanlış bir karara varıldığı takdirde tehlikeye girecek olan onların postlarıydı. Michael geldiğinden beri ilk kez söze karıştı. Hagen'a, ''İhtiyar buraya, eve getirilebilir mi?'' diye sordu. Hagen başını salladı. ''Öğrenmek istediğim ilk şey bu oldu, imkansız. Durumu henüz çok kötü. İyileşecek ama bunun için gerekli bütün tıbbi yardımlardan yararlanmalıyız. Birkaç ameliyat daha geçirme ihtimali bile var.'' ''O halde Solozzo'yu bir an önce ele geçirmeliyiz.'' dedi Michael. ''Bekleyemeyiz. Çok tehlikeli bir adam. Belki de üçüncü bir komplo hazırlıyordur şimdi. Unutma, ihtiyarın yaşaması onun işine hiç gelmez. Bunu kendisi de biliyor. Şu anda canını kurtarma çabasında. Nasıl bir anlaşmaya varırsa varsın bir gün öldürüleceğini biliyor. Babayı ne pahasına olursa olsun ele geçirmek isteyecektir. Buna göz yumamayız artık.'' Sonny düşünceli düşünceli çenesini kaşıyordu. ''Haklısın küçük.'' dedi. ''Solozzo'nun ihtiyara üçüncü bir tuzak hazırlamasını göze alamayız.'' ''Peki komiser McCluskey ne olacak?'' diye sordu Hagen. Sonny yüzünde garip bir gülümsemeyle Michael'a döndü. ''Evet küçük, McCluskey ne olacak?'' Michael ağır ağır, ''Bence McCluskey'i de öldürmemiz gerekiyor.'' dedi. ''İşin içinden kolayca sıyrılırız. Çünkü McCluskey dürüst bir polis memuru değil. Gazetelerdeki adamlarımıza McCluskey'nin hikayesini anlatırız. Yeteri kadar delil de elde edilir. Kolay bu. Nasıl buldunuz teklifimi?'' Michael çevresindekilerin yüzlerine meydan okur gibi baktı. Tessio ile Clemenza'nın suratları asıktı. Konuşmaktan çekindiler. Sonny yine o garip gülümsemeyle ''Devam et küçük.'' dedi. ''Fikirlerin hoşuma gitti. Haydi Mike, anlat.'' Hagen da gülümsüyordu. Başını öte yana çevirmişti. Michael kıpkırmızı oldu. ''Solozzo ile benim görüşmemi istiyorlar. Buluşma tarihini 2 gün sonraya koyun. Görüşmede Solozzo, ben ve McCluskey bulunacak. Başka kimse istemez. Sonra da buluşma yerini öğrenmeye çalışın. Bir evde yahut apartmanda toplanmayı istemediğimi söyleyin. Lokanta, bar gibi bir yerlerde buluşalım. Onlar da emniyette olur, ben de. Solozzo polisi öldüreceğimizi aklına bile getirmez. Buluştuğumuzda üstümü arayacaklardır tabii. Bu nedenle oraya silahlı gidemem. Ama silahı bana başka yoldan iletebilirsiniz. Ben de ikisini birden temizlerim.'' Başlar Michael'dan yana döndü. Hayretle bakıyorlardı. Tessio ile Clemenza iyiden iyiye şaşırmışlardı. Hagen üzüntülü gibiydi ama pek şaşırmamıştı. Sonny kahkahalarla gülmeye başladı. Alaycı bir kahkaha değildi bu. Kendini tutamadığı belli oluyordu. Neden sonra kendini toparladı. ''Sen'' dedi. ''Üniversite öğrencisi kardeşim. Aile işine hiç karışmak istemedin. Oysa şimdi kalkmış çeneni dağıttığı için McCluskey'i ve Türk'ü öldürmeyi kuruyorsun. Bizim düşündüğümüz yalnız iş. Oysa sen meseleyi kişisel düşmanlığa döküyorsun.'' Michael çevresine bakındı, sonra ağabeyine döndü. Sonny hala gülüyordu. ''Hey küçük, sana madalya vereceklerini sanma. Elektrikli sandalyeyi boylarsın. Bunun kahramanlıkla bir ilgisi yok. Solozzo ile McCluskey'e savaşta olduğu gibi bir mil uzaktan ateş etmeyeceksin, burnunun dibinde olacaklar. Ateş ettiğinde belki üstün başın kurbanlarının kanlarıyla kirlenecek. Ne dersin ha? Polisten tokat yedin diye onu öldürmeyi hala istiyor musun? Gülüyordu yine. Michael ayağa kalktı. Kes şu gülmeyi dedi. Michael'daki değişiklik olağanüstüydü. Tessio ile Clemenza kendilerini toparladılar. Michael fazla uzun boylu, güçlü kuvvetli bir erkek değildi. Ama şimdi bütün vücudundan tehlikeli, sanki ürkütücü bir ışık yayılıyordu. O an karşılarında Don Corleone'yi görür gibi oldular. Gözleri donuklaşmış, yüzü kızarmıştı. Her an ağabeyinin üzerine atılacak gibiydi. Elinde bir silah olsaydı Sonny'nin postu deldireceği muhakkaktı. Sonny gülmeyi bıraktı. Michael buz gibi bir sesle, ''Bu işi yapabileceğimi sanmıyor musun?'' dedi. Sonny kendine hakimdi artık. ''Yaparsın biliyorum.'' dedi. ''Ben senin söylediklerine gülüyordum. Durumun değişmesine, garip bir yön almasına gülüyordum. Her zaman senin ailenin en sert kişisi olduğunu söylerim. Babadan bile güçlüsün. İhtiyara yalnız sen karşı durabildin içimizde. Çocukluğunu da hatırlıyorum. Ne kadar öfkeli bir çocuktun. Benimle kavga ederdin. Oysa ben senden ayrı büyüğüm. Solozzo polise karşı koymadın, kavgalara karışmadın diye seni ailenin yumuşak başlı kişisi sandı. Senin de başının derde girmeyeceğini düşünüyor. Sonny sustu, sonra yine de bir Corleone'sin sen diye gururla ekledi. Bunu tek bilen de benim. İhtiyarın vurulmasından beri burada oturuyor. Senin o üniversiteli delikanlı üniformanı yırtıp gerçek kişiliğinle karşıma dikilmeni bekliyordum. Sağ kolum olmanı, babamızı ve ailemizi mahvetmek isteyen serserileri birlikte öldürmemizi düşünüyordum. Çenene yediğin yumruk gerçek kişiliğini kazanmana, Corleone kanının tepmesine yetti, tamam mı? Michael başını salladı, odadaki gerginlik kaybolmuştu. Sonny, yapılacak başka bir şey yok. Solozzo'nun babamızı öldürmesine fırsat veremem. Ona yaklaşabilecek tek kişi benim, her şeyi düşündüm. Zaten polisi öldürmeyi kabullenecek başka birini bulabileceğini sanmam. Bunu sen de yaparsın belki Sonny. Ama karın çocuklarım var. Üstelik babam iyileşinceye kadar işleri yönetmek zorundasın. Böylece geriye ben ve Freddy kalıyor. Freddy hasta. Ben varım ortada. Çeneme yediğim yumruğun verdiğin kararla hiç ilgisi yok. Sonny kardeşine yaklaştı, ona sarıldı. Bizimle birlik olduğuna göre gerisi palavra. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Yerden göğe kadar haklısın. Senin bir diyeceğin var mı Tom? Hagen omuz silkti. Michael haklı. Bense Solozzo'nun bizimle bir anlaşmaya varmak istediğinden emin değilim. O hala Don'u öldürmeyi düşünüyor. Dolayısıyla Solozzo'yu saf dışı bırakmalıyız. Bu uğurda polisi de öldürmek zorunda kalacağız. Ama bu işi yapanın tozunu atacaklardır. Neden Mike'ın başını belaya sokalım? Sonny, ben de yapabilirim bu işi dedi. Hagen başını sabırsızlıkla salladı. Çevresinde 10 tane polis de olsa Solozzo seni yanına yaklaştırmaz. Üstelik şimdi ailenin şefi sensin. Tehlikeye atılmana izin veremeyiz. Hagen durdu, sonra Tessio ile Clemenza'ya adamlarınız arasında bu işi üzerine alabilecek yetenekli biri var mı diye sordu. Böyle bir kişi hayatının sonuna dek para sıkıntısı çekmeyecek, ne kendisi ne de ailesi. Clemenza Solozzo adamların hepsini tanıyor dedi. Ona ne ben yaklaşabilirim ne de Tessio. Sonny bu işi Mike halledecek diye araya girdi. Mike'ı adam yerine koymuyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Sonuna kadar Mike'dan kuşkulanmayacaklar. O da işini rahatça görecek. Tom, Tessio, Clemenza toplantının yapılacağı yeri öğrenin. İstediğiniz kadar para harcayabilirsiniz. Önemi yok. Yeri öğrendikten sonra Mike'a silahı nasıl ulaştıracağımızı konuşuruz. Clemenza, Mike'a koleksiyonundaki en sağlam, en güçlü silahı vereceksin. Kime ait olduğunu bulamayacakları bir tabanca olsun. Mike, işin biter bitmez tabancayı fırlat yere at. Yakalanırsan tabanca üzerinde olmasın. Clemenza, tabancanın kabzasına sendeki o güzel maddeyi sür. Üzerinde Mike'ın parmak izleri kalmasın. Ortalık yatışıncaya kadar Mike uzun bir yolculuğa çıkar. Amerika'dan uzun süre uzak kalacaksın Mike. Kız arkadaşını görmeni, hatta ona telefon etmeni bile yasaklıyorum. Sen buradan gidince ben kendisine haber salar, kaygılanmamasını bildiririm, tamam mı? Sonny kardeşine gülümsedi. Şimdi Clemenza'nın vereceği tabancayı ustalıkla kullanmayı öğren. Biraz idman yap. Geri kalan her şeyi biz planlayacağız. Her şeyi. Tamam mı küçük? Michael Corleone o buz gibi nefretin bütün vücudunu sardığını yine hissetti ağabeyine. Böyle bir konu üzerinde kız arkadaşımla konuşamamam gerektiğini senden öğrenecek değilim dedi. Ne yapacağımı sanıyorsun? Ona telefon edip eyvallah diyeceğimi mi? Suleyman peki peki dedi. Acemisin diye söyledim unut. Michael gülümsedi. Acemi demekte maksadın nedir? Bizim ihtiyarı ben de senin kadar dikkatle seve seve dinledim. Başka türlü nasıl bu kadar akıllı olabilirdim? İkisi de güldüler. Hagen herkese içki ikram etti. Üzüntülü bir hali vardı. Devlet adamı savaşa girmek zorundaydı. Avukat kanunlara sığınmak. Her neyse dedi. Hiç olmasa artık ne yapacağımızı biliyoruz. 13. ayrımın sonu. Sayfa 163.